Ayrım 19.
Evrensel etik kavramının bir örneği, komşunu da kendin gibi sev ya da öldürmeyeceksin gibi kurallarda bulunabilir. Gerçekte tüm büyük kültürlerin etik dizgeleri, insanın gelişmesi için zorunlu sayılan şeyler, yani insanın doğası sonucu ortaya çıkan kurallar ve ilerlemesi için zorunlu koşullar sayılan şeyler konusunda şaşırtıcı bir benzerlik gösterirler. Ben, toplumsal yönden içkin etik derken, her kültürde o özel toplumun işlevini ve yaşamını sürdürmesi için zorunlu olan yasaklamaları ve buyrukları içeren kuralları dile getirmekteyim. Bir toplumun ayakta kalabilmesi, bu toplumu oluşturan üyelerin topluma özgü üretim ve yaşam biçiminin temeli olan kurallara boyun eğmelerini gerektirir. Toplum üyelerinin öz yapısını öylesine biçimlendirmelidir ki, onlar içinde yaşamakta oldukları koşullarda ne yapmak zorunda iseler onu istemelidirler. Böylece, örneğin yiğitlik ve kişisel girişim, savaşçı bir toplum için zorunlu erdemler olurken, sabır ve yardımseverlik de tarımsal işbirliğinin egemen olduğu bir toplum yapısının erdemleri olurlar. Modern toplumda çalışkanlık en yüksek erdemlerden biri durumuna yükseltilmiştir. Çünkü modern endüstri dizgesi, çalışma dürtüsünü en önemli üretici güçlerinden biri olarak gereksinme duymaktaydı. Özel bir toplumun işlemesinde önemli bir yeri olan nitelikler, o toplumun etik dizgesinin de bir bölümü olurlar. Her toplumun koymuş olduğu kurallara uyulmasından ve erdemlerine bağlı kalınmasından yaşamsal bir çıkarı vardır. Çünkü toplumun ayakta kalması bu bağlılığa dayanmaktadır. Toplumun bütününün çıkarına uygun olarak kurallara ek olarak sınıftan sınıfa değişen başka etik kurallarla da karşılaşırız. Bu noktada verilecek bir örnek, aşağı sınıflarda alçak gönüllülük ve boyun eğme erdemlerinin, daha üst sınıflarda ise tutku ve saldırganlığın vurgulanmasıdır. Sınıfsal yapı belirlenip kuramsallaştırıldığı ölçüde değişik kural dizileri apaçık bir şekilde değişik sınıflara ait olacaktır. Örneğin, feodal kültürde özgür insanlar ve serfler için olan kurallar ya da Birleşik Amerika'nın güneyinde beyazlar ve karalar için olan kurallar gibi. Sınıfsal ayrımların toplumun kuramsallaştırılmış yapısının parçaları olmadığı modern demokratik toplumlarda değişik kural dizileri birlikte öğretilir. Örneğin, İncil'in ahlak felsefesiyle başarılı bir işi sürdürmede etkili olan kurallar gibi. Her birey toplumsal konumuna ve yeteneğine göre kullanabileceği kurallar dizisini seçecek ama bu arada karşıt kurallar dizisine de sözde bir bağlılık gösterecektir. Evde ve okulda, örneğin İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin belli bazı özel okullarında görülen eğitimdeki ayrım, üst sınıfın toplumsal konumuna uyan özel değerler dizisini ötekini doğrudan doğruya yatsımaksızın vurgulama eğilimini gösterir. Herhangi bir toplumdaki ahlaksal dizginin işlevi o özel toplumun yaşamını güçlendirmektir. Ama böylesine toplumsal yönden içkin bir etik aynı zamanda bireyin de çıkarınadır. Çünkü toplum onun tek başına değiştiremeyeceği bir biçimde kurulmuş olduğu için kendi bireysel öz çıkarı da toplumunkiyle bağlantılıdır. Ama öte yandan toplum öyle bir şekilde düzenlenmiş olabilir ki ayakta durabilmesi için zorunlu olan kurallar üyelerinin tam anlamında gelişmeleri için zorunlu olan evrensel kurallarla çatışabilir. Bu özellikle içinde ayrıcalıklı grupların egemen olduğu ya da üyelerin geri kalanını sömürdüğü toplumlar için doğrudur. Ayrıcalıklı grubun çıkarları çoğunluğun çıkarlarıyla çatışabilir ama toplum böyle bir sınıfsal yapı temeli üstüne kurulmuş olduğu için ayrıcalıklı grubun üyelerince herkese zorla kabul ettirilen kurallar toplumsal yapı temelinden değişmediği sürece herkesin yaşamını sürdürebilmesi için zorunludur. Böyle bir kültürde geçerli olan ideolojiler herhangi bir çelişki bulunduğunu yatsıma eğilimini göstereceklerdir. Onlar ilk önce o toplumun ahlaksal kurallarının tür üyeleri için eşdeğerde olduğunu öne sürecekler ve var olan toplumsal yapıyı ayakta tutmak isteğiyle konulmuş olan bu kuralların insansal varoluşun zorunluluklarından doğmuş olduklarını vurgulama eğilimini göstereceklerdir. Örneğin, hırsızlığa karşı konulan yasaklama çok kez öldürülmeye karşı konulan yasaklama gibi sanki aynı insansal zorunluluktan doğmuşçasına gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece ancak özel türden bir toplumun ayakta kalabilmesi kaygısıyla konmuş olan kurallara, insansal varoluşun doğasında bulunan evrensel kuralların onuru verilmiş ve tümel geçer sayılmışlardır. Belli bir toplumsal düzenden tarihsel açıdan kaçınılamadığı sürece bireyin geçerli olan etik kuralları kabul etmekten başka bir seçeneği yoktur. Ama değişmek için bir temel varken toplum çoğunluğun çıkarlarına karşı iş gören yapısını korursa, o toplumun toplumsal yönden koşullandırılmış kurallarının öz yapılarının bilincine varılması, toplumsal düzeni değiştirme eğilimlerini daha da artırmakta önemli bir öge haline gelecektir. Bu gibi girişimler genellikle eski düzenin koruyucularınca ahlaksal olmayan girişimler diye adlandırılır. Kendileri için mutluluk isteyenlere bencil, ayrıcalıklarını korumaya çalışanlara ise sorumlu denilir. Öte yandan boyun eğmede bencil olmama ve kendini adama erdeme olarak yüceltilir. İnsansal evrim süreci içinde toplumsal yönden içkin etikle evrensel etik arasındaki uyuşmazlık azalmıştır. Ama insanlık içinde toplumun çıkarının üyelerininkiyle özdeş olduğu bir toplumsal düzen kurmayı başaramadığı sürece tarihsel koşulların doğurduğu toplumsal zorunluluklar bireyin evrensel varoluşsal zorunlulukları ile çatışacaktır. Eğer birey 500 ya da 1000 yıl yaşasaydı bu çatışma olmayabilir ya da en azından büyük ölçüde azalabilirdi. Çünkü o zaman insan uzun bir süre yaşamış olacak ve acı çekerek ekmiş olduklarını neşeyle biçebilecekti. Bir tarihsel dönemde çekilmiş olan ve bir sonraki tarihsel dönemde meyvelerini verecek olan acılar, onun içinde ürününü elde edebileceğinden katlanabileceği acılar olacaktı. Ama o gerçekleştirilmeleri ödevi insanlığa verilmiş olan tüm gizli güçleri içinde taşıyan biricik varlık olarak doğmuştur. İnsan bilimine ilişkin araştırmalar yapan araştırıcının yükümlülüğü, bu çelişkiyi gizleyerek uyumlu çözümler aramak değil, onu tüm keskinliği ile görmektir. Aylak felsefesiyle ilgilenen düşünürün ödevi, insansal törel bilincin sesine güç ve umut vermek, evriminin özel bir döneminde toplum için ya da kötü olduğunu göz önüne almaksızın insan için neyin iyi ya da kötü olduğunu anlamaktır. İnsan çölde ağlayan biri olabilir ama eğer törel bilincinin sesi canlı ve uyuşuk olmayan bir ses olarak kalırsa, içinde bulunduğu çöl verimli bir toprağa dönüşecektir. İçkin toplumsal etikle evrensel etik arasındaki çelişki, toplum gerçekten insansallaştığı yani üyelerinin tümünün tam anlamında insansal gelişimlerinin çaresine baktığı zaman azalmış olacak ve ortadan kalkma eğilimini gösterecektir. Bölüm 5. Günümüzün ahlak sorunu. Filozoflar bu dünyanın devletlerinde kral ya da şimdi kral, önder dediklerimiz gerçekten filozof olmadıkça, böylece aynı insanda siyasal güç ve bilgelik birleşmedikçe, kesin bir yasayla herkese yalnız kendi yapacağı iş verilmedikçe, ne devletler ne de insan ırkı kötülüklerden kurtulabilir. Öyleyse bunu gerçekleştirmedikçe bizim devletimizin yaşama ve gün ışığına çıkma olanağı da yoktur. Platon, Devlet. Günümüzün özel bir ahlak sorunu var mıdır? Ahlak sorunu tüm dönemler ve tüm insanlar için bir ve aynı sorun değil midir? Gerçekten öyledir. Buna karşın her kültürün özel yapısından doğan özgül bazı ahlak sorunları vardır. Ama bu özgül sorunlar yalnızca insanın ahlak sorunlarının çeşitli görünümleridir. Bu türden her özel görünüm ancak temel ve genel insan sorunu ile bağlantı içinde anlaşılabilir. Bu sonuç bölümünde genel ahlak sorununun özgül bir yanını vurgulamak istiyorum. Bunun nedeni kısmen ruh bilimsel görüş açısından bu yanın çok önemli olması, kısmen insanın güç ve kuvvete karşı tutumu diyebileceğimiz bu sorunu çözmüş olduğumuz yanılsaması içinde bulunduğumuzdan ondan sakınmaya kışkırtılmakta olmamız. İnsanın güce karşı tutumu varoluşunun öz koşullarından kaynaklanır. Bizler fiziksel varlıklar olarak güce, doğanın ve insanın gücüne boyun eğen varlıklarız. Fiziksel güç bizi özgürlüğümüzden edip öldürebilir. Ona karşı koyabilmemiz ya da onu yenebilmemiz kendi fiziksel gücümüze ve silahlarımızın gücüne ilişkin rastlantısal etkenlere dayanır. Öte yandan anlığımız, zihnimiz güce doğrudan doğruya boyun eğmez. Kabul etmiş olduğumuz doğruluk, hakikat, inandığımız düşünler güç aracılığıyla geçerliliklerini yitirmezler. Güç ve us varlıklarını değişik düzeylerde sürdürürler ve güç hiçbir zaman doğruluğu çürütemez. Bu zincirlerle de olsa bile insanın özgür olduğu anlamına mı gelir? Bir kölenin ruhu da Aziz Paul ve Luther'in öne sürmüş oldukları gibi efendisininki kadar özgür olabilir mi? Eğer bu doğru olsaydı, insansal varoluş sorununu gerçekten büyük ölçüde basitleştirecekti. Ama bu görüş, düşünlerin ve doğruluğun insanın dışında ve ondan bağımsız olarak var olmadıkları, insan anlığının bedeni, ansal durumunun ise fiziksel ve toplumsal varoluşu tarafından etkilendiği olgusunu bilmezlikten gelir. İnsan doğruluğu bilmeye ve sevmeye gücü olan bir varlıktır. Ama eğer o, yalnız bedeni değil tüm varlığı, daha üstün bir güç tarafından tehdit edilirse, zavallı ve korkan bir varlık haline getirilirse anlığı etkilenir, işlevleri bozulup felce uğrar. Gücün felç edici etkisi yalnız uyandırdığı korkuya değil, eşit ölçüde örtük bir vaadede dayanır. Bu vaat, güç sahibi olanların kendilerine boyun eğen, zayıfları koruyabilecekleri ve onlara bakacakları türünden bir vaattir. Yani insana içinde yaşadığı düzen güvence altına alınarak ve bu yüzden içinde kendisini güvende hissedeceği bir yer sağlanarak kendisi için duyduğu kesinsizlik ve sorumluluk duygusundan kurtarılabileceği sözü verilmektedir. İnsanın bu tehdit ve vaat birleşimine boyun eğmesi gerçek düşüşüdür. O güç eşittir üstünlüğe boyun eğerek kendi gücünü etkisini yitirmektedir. Yani kendisini insan kılan tüm yetenekleri kullanma gücünü yitirmekte, usu artık iş görmemektedir. Böyle biri zeki olabilir, kendisini ve nesneleri yönetebilir ama doğruluk, hakikat olarak kendisinden üstün olanların doğruluk diye adlandırdıkları şeyi kabul eder. Sevme gücünü yitirir. Çünkü duyguları kendilerine dayandığı kimselere bağlanmıştır. Ahlak duygusunu yitirir çünkü güç sahibi olan kimseleri sorgulama ve eleştirme konusundaki yeteneksizliği onun herhangi bir kimse ya da şeyle ilgili ahlaksal yargı gücünün etkisini azaltır. O ön yargı ve boş inanlara av olmuştur. Çünkü bu türden yanlış inançlarını dayandırdığı öncüllerin geçerliliğini sorgulama konusunda güçsüzdür. Kendi üstünde güç sahibi olanların seslerini dinleme konusunda öylesine dikkatlidir ki artık kendi sesini dinlemeye gücü yetmez. Bu nedenle kendi sesi onu geriye kendi kendisine çağıramaz. Gerçekte özgürlük erdemin olduğu kadar mutluluğun da zorunlu bir koşuludur. Ama burada söz konusu olan özgürlük, keyfi seçimler yapma anlamındaki ve zorunluluktan doğan bir özgürlük olmayıp, insanın gizli güç olarak ne olduğunu kavrama ve gerçek doğasını varoluşunun yasalarına göre bütünleştirme özgürlüğüdür. Eğer ahlaklılığın temel koşulu özgürlük, yani insanın güç karşısında kendi bütünlüğünü koruma yeteneği ise, acaba Batı dünyasında insan kendi ahlak sorununu çözümlemiş midir? Bu yalnızca kişisel ve siyasal özgürlüklerinden yoksun bırakılmış olan ve yetkici diktatörlüklerde yaşayan insanların bir sorunu değil midir? Gerçekte modern demokraside erişilmiş olan özgürlük, insanın gelişimi için insanın çıkarları uğruna eylemde bulunduklarına ilişkin bildirileri göz önüne alınmaksızın hiçbir diktatörlükte bulunmayan bir vaat dile getirilir. Ama bu yalnızca bir vaattir ve henüz yerine getirilememiştir. Bizler dikkatimizi, kendi kültürümüzü, insanlığın en yüksek başarılarının yatsınması olan yaşam biçimleriyle karşılaştırmakta yoğunlaştırarak kendi ahlak sorunumuzu kendimizden gizlemekteyiz. Böylece bir diktatör ve onun işbirliği yapmış siyasal bir bürokrasiye değil ama pazarın, başarının, kamuoyunun, sağduyunun ya da daha çok ortak sağduyusuzluğun ve hizmetkarları haline gelmiş olduğumuz çarkın atsız gücü önünde eğilmekte olduğumuz gerçeğini görmezlikten gelmekteyiz. Bizim ahlak sorunumuz insanın kendi kendisine karşı kayıtsızlığıdır. Bu bireyin önemine ve biricikliğine ilişkin duyguyu yitirmiş ve kendimizi kendi dışımızdaki amaçların araçları yapmış olmamız, kendi kendimizi bir eşya olarak görmemiz ve kendi güçlerimizin bize yabancılaşmış olması olgusunda ortaya çıkan bir durumdur. Kendimiz de komşularımız da birer eşya haline gelmiş bulunmaktayız. Bunun sonucu güçsüzlüğümüzü hissetmemiz ve bu güçsüzlüğümüzden ötürü kendimizi aşağılamamızdır. Kendi gücümüze güvendiğimiz için insana, kendi kendimize ve kendi gücümüzün yaratabileceği şeylere hiçbir inanç duymamaktayız. Kendi yargı gücümüze güvenme yiğitliğini göstermediğimiz için insancı anlamda bir törel bilincimiz de yoktur. Bizler herkesi aynı yol üstünde gördüğümüz için izlediğimiz yolun bizi bir amaca götürmesi gerektiğini inanmakta olan bir sürüyüz. Karanlıktayız ve cesaretimizi koruyoruz çünkü herkesin de bizim gibi ıslık çaldığını duymaktayız. Dostoyevski bir keresinde eğer Tanrı öldüyse her şeye izin verilir demişti. Gerçekte bu insanların çoğunun inandığı şeydir. Onlar yalnızca aralarından bazılarının Tanrı ve kilisenin ahlak düzenini ayakta tutmak için canlı kalmaları gerektiği sonucuna varmaları, bazılarının ise her şeye izin verilmiş olduğu, hiçbir geçerli ahlaksal ilke bulunmadığı, yaşamdaki biricik düzenleyici ilkenin kişisel çıkar olduğu düşününü kabul etmeleriyle birbirlerinden ayrılmaktadır. İnsancı ahlak felsefesi ise buna karşıt olarak eğer insan yaşıyorsa yani canlı ise ne şekilde eylemde bulunabileceğini bilir görüşünü savunmaktadır. Canlı olmak, üretici olmak, güçlerini insanı aşan herhangi bir amaç için değil, kendisi için kullanmak, varoluşunu anlamlı kılmak, insan olmak demektir. İnsan, ülkü ve amacının kendi dışında, bulutların üstünde, geçmişte ya da gelecekte olduğunu inandığı sürece hep kendi dışına çıkacak ve mutluluğu bulunamayacağı bir yerde arayacaktır. Böylece o, çözümleri ve yanıtları bulunabilecekleri tek yer, yani kendisi dışındaki her yerde aramayı sürdürecektir. Gerçekçiler bize ahlak felsefesi sorununun geçmişin bir kalıntısı olduğunu ilişkin güvence veriyorlar. Ruh bilimsel ya da toplum bilimsel çözümlemenin tüm değerlerin yalnızca belli bir kültürle ilgili olduklarını gösterdiğini dile getiriyorlar. Kişisel ve toplumsal geleceğimizin tek başına özdeksel etkililiğimizle güvence altına alındığını öne sürüyorlar. Ama bu gerçekçilerin bazı yadsınamaz gerçekler konusunda hiç bilgileri yok. Onlar bireysel yaşamın boşluk ve plansızlığı, üreticilik eksikliği ve bunun sonucu olan kendine ve insanlığa inanç duyma yoksunluğu sürecek olursa, bunun insanı özdeksel amaçlarını elde etmek konusunda bile güçsüz kılabilecek duygusal ve ansal rahatsızlıklarla sonuçlanacağını görmüyorlar. Kötü son ilişkin ön bililer, kehanetler günümüzde artan bir sıklıkla duyulmakta. Ama onlar şu andaki durumumuzun yaratacağı tehlikeli olanaklara dikkati çekme gibi önemli bir işleve sahip oldukları halde, insanın doğa bilimlerinde, ruh bilim, tıp ve sanattaki başarılarında dile getirilen vaadi hesaba katmakta başarılı olamıyorlar. Gerçekte bu başarılar, çökmekte olan bir kültür tablosuyla bağdaşmayan kuvvetli üretici güçlerin varlığını betimlemektedir. Dönemimiz bir geçiş dönemidir. Orta çağlar 15. yüzyılda sona ermemiş ve modern dönem hemen onun ardından başlamamıştır. Son ve başlangıç 400 yıldan fazla sürmüş olan bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç eğer onu kendi yaşam süremizle değil de tarihsel dönemler aracılığıyla ölçersek gerçekte çok kısa bir zamandır. Yaşadığımız çağ olanaklarla yüklü bir son ve bir başlangıçtır. Eğer ben şimdi bu kitabın başında sormuş olduğum soruyu, yani gururlu ve umutlu olmak için bir nedenimiz bulunup bulunmadığını sorarsam, yanıt baştan aşağıya tartışmış olduğumuz şeylerden doğan bir sınırlama ile yine olumludur. Bu sınırlama ise şöyle dile getirilebilir. İyi sonuç da kötü sonuç da ne düzenekseldir ne de önceden yazgılanmıştır. Karar insana dayanmaktadır. Onun kendisini, yaşamını ve mutluluğunu önemli ele almasına, kendisinin ve toplumunun ahlaksal sorunlarıyla yüz yüze gelmeyi göze almasına bağlıdır. Yani karar, insanın kendi kendisi olabilmek yiğitliğine ve kendisini savunabilmesine dayanmaktadır. Kitabın sonu. 26 Haziran 2000.